Ayrım 20.
Karısı buna Dike doktor gittikten sonra söyledi. Doktor arkadaşının coşkun bir sevgiyle karşılanmasını bir gemi hekiminden beklenebileceği kadar çekememiş çekilip gitmişti. Dick ise böyle sevgiyle karşılanmasından dolayı pek sevinmişti. Burada beni hatırlıyorlar. Orada denizlerin ardından beni çoktan unutmuşlardır bile. Size çok şeyler anlatacağım Binat. Bir ara boş vaktiniz olunca. Akşam ev sahibi hanım kumun üzerine saçtan bir kahve masası koydurttu. Dick onun yanına oturdu. O sırada arkalarında ev haykırışlarla, kahkahalarla, küfürlerle, kavga sesleriyle dolmaya başlamıştı. Yıldızlar gökyüzünü kalbura çeviriyor, kanalın üzerinde fenerleri ışıldıyordu. Kadın, ah dostum, savaş iyi bir şey, kazanç için diyordu. Peki ama sen ne arıyorsun burada? Seni hiç unutmadık valla. İngiltere'ye dönmüştüm. Gel gelelim, gözlerim görmez oldu. Evet, yalnız ondan önce hayli başarı kazandın. Burada bile işittik. Binat da ben de. Resimlerinde sık sık sarı zinanın başından yararlanmışsın. Zina sağ biliyor musun? Öyle benziyordu ki kendini tutamadı, güldü gazeteler gelince. Senin bütün yaptıklarında buradakilerin tanıdıkları bir şey vardı hep. Bunca başarıya göre hayli para kazanmışsındır sanırım. Parasız değilim çok şükür. Epey para vereceğim size. Bayan Binat, bana mı? Hiçbir borcun yok bana dedi. Sonra sesini alçalttı. Genç yaşta kör olmak korkunç şey. Dick kadının yüzündeki acımayı göremiyordu. Kaldı ki onun istediği de kendini acındırmak değildi. Cepheye gitmek için nasıl can attığını kısaca anlattı. Kadın, nasıl gideceksin dedi. Kanal İngiliz gemileriyle dolu. Kuş uçurmuyorlar. Atış denemesi bile yapıyorlar. 10 yıl önceki gibi. Kahire'nin ardında çarpışmalar oluyor ama gazeteci izin kağıdın olmadıkça o yere geçemezsin. Çöllerde de çarpışmalar var ama oraya gitmek de daha kolay değil. Ne yapıp edip suva kime gitmeliyim? Tarpınhav o yandaydı. Dick bunu Beto'nun oğlunun kendisine okuduğu gazetelerden biliyordu. Neyse, yakın doğu hattı vapurları bu limana uğramıyorsa da Bayan Binat'ın çok değerli tanıdıkları varmış. Evet, pek dürüst sayılabilecek kimseler değillermiş ama bu durumda Dick'e yardım edebilirler. Nereye isterse gitmesini sağlayabilirlermiş. Ne var ki Suvakim'de durmadan savaş oluyor diyordu. Bu çöl boyuna insan üretiyor. Sonra pek de yaman şeyler bu adamlar. Niye o yana gitmek istiyorsun? Arkadaşım orada. Arkadaşın mı? Aman sus, senin orada bulacağın arkadaş ölümdür. Bayan Binat kolunu bütün ağırlığıyla masanın üzerine bıraktı. Dick'in bardağını yeniden doldurduktan sonra yıldızların aydınlattığında ona sessiz sessiz baktı. Delikanlı niçin evet der gibi başını eğmişti. Dick başını eğmişti ama hayır diyordu. Yanına gideceğim sapasağlam bir adam. Gene de yolda karşılaşırsam ölümle gitmeye kalktığım için kabahatli bulabilir misiniz beni? Ben mi seni kabahatli bulacağım? Ben kimim ki başkalarına kabahat bulayım? Yalnız senin bu yapmak istediğin korkunç bir şey. Ne olursa olsun gitmeyelim oraya. Bunun yollarını düşünüp bulun siz. Peki, sen bunu düşünme artık. Nasıl gerekiyorsa öylecene yoluna koyacağım ben bu işi. Sen de gideceksin, arkadaşını göreceksin. Söz dinle, uslu uslu otur burada. Ev biraz duruluncaya kadar. Ben müşterilerime bakmaya gidiyorum. Birazdan yatarsın. Söz veriyorum gideceksin. Hemen yarın. Ne kadar çabuk olabilirse. Kadın karşısındaki bir çocuk varmış gibi konuşuyordu. Gitti, Dick tek başına kaldı. Küçücük masasının başına oturmuş, limanın, yolun gürültüsünü dinliyor, kendi kendine bunun sonu ne zaman gelecek diye soruyordu. Sonra ev sahibi kadın geldi, onu aldı, odasına kadar götürdü. Hadi uyu diye buyurdu. Evin içinde gene çığlıklar, türküler, kahkahalar sürüp gidiyordu. Bayan Binat dünyasının ortasında oradan oraya koşuşup duruyordu. Müşteriler yiyip içtiklerinin parasını veriyorlar mı? Hizmetçiler iyi iş görüyorlar mı? Bunlara bakıyor, bütün bunların arasında Dick'le de ilgileniyordu. Ona yararlı olabilmek için fellah alaylarındaki o sert Türk subaylarına karşı güler yüz gösterdi. Kıbrıs komiserliğinin küçük rütbeli görevlilerine karşı pek hatırnaz davrandı. En sonunda da develerle kaçakçılık yapan, ne milletten oldukları belirsiz birkaç kişiye özel ilgi göstermeyi de başardı. Ertesi sabah erkenden her zaman olduğu gibi gene parlak renkli elbiseler giymiş, yalancı mücevherler takınmış olarak bir fincan kakao yaptı, Dick'in odasına götürdü. İçeri girerken "Benim, ben" dedi. "Ben de sır saklayacak yaşa geldim artık sanırım. Ye iç. Hani Fransız kadınları oğulları uslu durunca nasıl sabah kahvaltısını odasına götürürler, onlara benzedim." Yatağın ucuna oturdu, sesini alçalttı. "Her şey düzenlendi. Deniz feneri gemisiyle gideceksin. 10 İngiliz lirasına patlayacak bu sana. Kaptan daha aşağı razı olmadı. Hükümetten bir şey almıyormuş, öyle diyor. Gemi 4 gün sonra Suvakim'de. Yanında Yunanlı bir katırcı da götüreceksin. Adı Yorgi. 10 İngiliz de bu. Ben vereceğim. Üzerinde para olduğunu bilmesinler. Yorgi katırlarını sürebileceği yere kadar seninle gelecek. Sonra buraya dönecek. Çünkü sevgilisini rehin olarak tutuyorum. Suvakim'de bana tel çekip de sağ salim vardığını, bir diyeceğin olmadığını bildirirsen kız verecek Yorgi'nin hesabını." "Dick, sağ olun. Bulunmaz bir kadınsınız doğrusu, bayancığım," dedi. Elini fincana doğru uzattı. "Acayip kadın, daha çok şey yapmak isterdim ben senin için," diye karşılık verdi. "Hele burada kalmanı öyle isterdim ki. Daha akıllıca bir iş olurdu bu ama senin istediğin bu değil, anlıyorum. Yo, git git, gideceksin yavrum, gideceksin." Dick'e doğru eğildi, iki gözünün arasından, alnından öptü. "Geri çekilirken böylece günaydın demiş oluyorum sana," dedi. "Sen giyindikten sonra Yorgi'yi çağırırız, her şeyi hazırlarız. Yalnız önce senin o küçük bavulu bulalım. Ver bana anahtarlarını." Dick içinden tuhaf diyordu. "Bir süreden beri herkes öpüyor beni, biliyorum. Torp da beni öpücüklere boğacak, görür görmez. Yo, hayır, sanırım beni başından def etmeye bakacaktır. Kendisine ayak bağı olacağım diye. Püh, uzun sürecek değil. Hey bayan," diye haykırdı. "Yardım edin de bana son süslenmemi yapayım. Giyotine gitmeden önce ne olur. Orada adam akıllı giyinmeye vaktim olmayacak." Yeni sefer giysilerini karıştırıyor, parmakları mahmuzlara, tokalara değdikçe acıyordu. Derli toplu olmak gerek diye de açıkladı. "Çok geçmeden hayli kirleneceğim. Onun için şimdiki halde kusursuz giyinmiş olmak istiyorum. Her şey düzgün mü?" Yakalığını düzeltiyor, sağ kalçasının üzerinde gömleğinin katı altında saklı tabancasına okşuyordu. Bayan Binat daha ötesi elimden gelmez diye gülümsüyordu ama ağlamak üzere gibiydi. "Bak şu haline, ah kusura bakma, unuttum." Dick çizmelerin kırışıklıklarını eliyle düzeltmeye çalışırken "zararı yok," dedi. "Şimdi gidelim kaptanı, gemiyi, şu Yorgi denen adamı görelim. Hadi çabuk olun." "Ne istiyorsun? Seni güpegündüz benim yanımda güvertede görmeleri doğru olmaz. Ya İngiliz kadınlarıyla karşılaşırsan?" "İngiliz kadınları mı? Tanımıyorum. İngiliz kadınları falan yok. Varsa bile ben onları kesin kes unuttum. Gemiye götürün beni." Ne istediği kadar acele etsin, herkesi sıkıştırsın, gemi demir alırken neredeyse gece olmuştu. Bayan Binat, Dick'e iyi bakmaları, korumaları için kaptana, Yorgi'ye uzun uzun tembih etti. Bu kadın için Dick gerçekten bulunmaz bir koruyucuydu. Çünkü evine gelip gidenler arasında onu kızdırmaktan korkmayan pek azdı. Hepsi bilirdi ki bir densizlik edecek olurlarsa bunun cezasını günün birinde bir batakhane köşesinde bilinmez birinin bıçağının sırtına saplanmasıyla öderdi. Gemi 6 gün Suvakim'e doğru yol aldı. Kanal kalabalık olduğu için 2 gün orada kaybetmişlerdi. Bu 6 gün içinde Dick Yorgi'nin ahbaplığını kazandı. Adam sevgilisinden yana tasalandığı için başlangıçta Dick'e karşı pek iyi davranmamak eğilimindeydi. En sonunda karaya çıkınca Yorgi onu kanatları altına aldı, rıhtım boyundan yürümeye başladılar. Rıhtım güneşten yanıyordu. Yeni gelen mallarla Suvakim Berber demir yolunun artıklarıyla doluydu. Adım başında hurdaya çıkmış eski lokomotiflerle, taban ağaçlarıyla, ray yığınlarıyla karşılaşıyorlardı. Katırcı, "Yanımda olursanız pasaport sormazlar size," dedi. "Ne yapmaya geldiğinizi de öğrenmeye kalkmazlar." Evet ama İngilizce konuşmalar işitmek istiyorum. Kim biliyor? Belki de beni hatırlayacaklar vardır. Burada beni tanırlardı. Adam gibi biriyken eskiden. Buralarda eskiden demek çok eskiden demektir. Mezarlar çabuk doluyor. Bakın bu demir yolu Tanay El Hasan'a kadar gider. Suvakim 10 kilometre ötededir. Tanay El Hasan'da bir karargah bulacaksınız. Oradaki İngiliz birlikleri ile ileri harekata geçiyorlar. Bütün ihtiyaçlarını demir yolundan sağlıyorlar. Aa evet, sürekli bir karargah, bilirim. Açıkta Sudanlılarla çarpışmaktansa böylesi daha iyidir. Evet, işte bunun için her şey, katırlar bile demir vagonlarla taşınıyor. Ne dedin? Kalın saç kaplı vagonlarla. Katarlara ateş ediyorlar çünkü. Tamam, zırhlı tren. Sonra Yorgi, bu akşam katırlarımla trene biniyorum. Karargahla işi olanlar binebilirler bu trene ancak. Çünkü düşman kentlerin yanına kadar sokuluyor ateş etmeye. Deme, bakıyorum huylarından vazgeçmemişler. Dik, kuru toz, sıcak demir, vernik kokusunu zevkle içine çekiyordu. Belliydi ki eski yaşantısı onu dostça bir hoş geldin ile karşılıyordu. Yorgi, bu akşam katırlarımı toplar toplamaz yola koyulacağım diyordu. Yalnız siz Forsay'da şu teli çekiverin de benden memnun olduğunuzu bildirin. Aa öyle ya, bayan Binat kıskavrak bağlamış seni. Öyle değil mi? Yoksa fırsatını bulunca sırtıma seve seve kama saplardın ha? Öyle bir fırsat falan aradığım yok. Gönlüm o kadında. Evet evet biliyorum. Çok kötüdür sevgiyle kazanç arasında kalmak. Acıyorum sana Yorgi. Telgrafçının yanına hiç çekinmeden gittiler çünkü herkesin işi başından aşkındı. Suvakim'de kimsenin tatil geçirmeye geleceği bir yer değildi elbet. Dönerlerken Dick arkasından birinin İngilizce seslendiğini duydu. Bir teğmendi bu. Ne yapıyorsunuz burada? Gerçekten Dick'in görünüşü her askeri şaşırtırdı. Gözünde mavi gözlük vardı, eli yanındakinin omuzunda yürüyordu. Hiç duralamadan karşılık verdi. Mısır hükümetindenim. Katır gönderme işlerinden. Hayvanları Tanay El Hasan'daki karargaha götürme emrini aldım. Kağıtlarımı göstereyim mi? İstemez, kusura bakmayın. Sizi sorguya çekecek değildim ama yüzünüzü göremiyordum da. Dik lafı karıştırarak, akşam trenine binebilirim sanıyorum değil mi dedi. Hayvanlarımı yüklemek için de hiçbir zorlukla karşılaşmam. Hayvan vagonlarını buradan görüyorsunuz. Yalnız erken davransanız iyi olur. Genç subay çekildi gitti ama içinden de şu insan kalıntısı ne biçim bir kimse ki bir beyefendi gibi konuşuyor ama Yunanlı katırcılarla da iş tutmuş diyordu. Dike gelince içini bir sıkıntı basmıştı. Bir İngiliz subayına kafa tutmak kolay iş değildi. Keskin görüşlü bir gözcüye atlatmak da hoş bir şeydi. Gel gelelim yolda sendeleyerek giderken böyle bir şey başına bir daha gelecek olursa korkunç olurdu. Öte yandan o bitip tükenmek bilmeyen düşünce gene kafasını kurcalayıp duruyordu. Kader ona böyle amansız bir yumruk atmasaydı yaşantısı şimdi kim bilir nasıl olurdu. Yorgi yemeğinden ona da verdi. Sonra sürüsüyle uğraşmaya gitti. Dik yalnız kalmış başı ellerinin arasında bir hangarın altında oturuyordu. Kapalı gözlerinin önünden Messi'nin yüzü geçiyordu. Dudakları aralık, gülümser. Birden yanı başında bir ses duydu. Ona pek korkunç gelen bir ses. Korktu, az kalsın haykıracaktı. Hazır mı katırlarınız? Biraz önceki subayın sesiydi bu. Omzuna doğru eğilmişti. Dik, uşağım uğraşıyor bu işle dedi. Bakın söyleyeyim. Bana bir göz hastalığı geldi. Pek iyi göremiyorum. Ah, işte bu kötü. Bir süre hastanede kalmalıydınız. Ben de geçirdim bu hastalığı. İnsan kör gibi oluyor. Bence de öyle. Kaçta kalkıyor Katar? 6'da. Saatte 10 kilometre gidiyor ancak. Sudanlar saldırıyorlar demek. Aşağı yukarı haftada 3 gece. Gece nöbeti bende. Karargahın önemi büyük mü? Oldukça. Çöldeki birliklerimizi beslemek zorunda. Uzakta mı birlikler? 50-60 kilometre ötede, cehennem gibi kurak bir bölgede iş görüyorlar. Oraları güvenlikli mi bari, birliklerle karargah arası? Duruma göre, ben bu yolu tek başıma da bir manga askerle de aşmaktan çekinmem. Çünkü öyle izcilerimiz var ki inanılmaz bir ustalıkla her yere sokulurlar. Evet, görmüşümdür. Buralara ilk olarak gelmiyorsunuz demek. Savaşın başladığını gördüm ben. Subay içinden tamam diyordu. Bu adam eskiden ordudaymış, kovmuşlar. Gene de bu konuda soru sormaktan kaçındı. İşte sizin uşak, katır sürünüzle. Yalnız bana biraz tuhaf geliyor. Nedir tuhaf gelen, katırcı olmam mı? Ben söylemeye çekinirdim ama gerçek bu. Kusura bakmayın, densizlik ettim belki. Okumuş biri gibi konuşuyorsunuz. Ah, kolejde okudum ya. Ben de öyle düşünmüştüm. Bakın darılmayın ama biraz üzüntülü görünüyorsunuz. Demin gördüm. Başınız ellerinizin arasında bir sıkıntınız varmış gibi oturuyordunuz. Onun için geldim yanınıza. Sağ olun, yalan değil. Öyle iyice de derinden mutsuzum ki bu kadar olur. Peki ben bir yardımda, ödünç olarak elbette. Eksik olmayın. Her işime yetecek kadar param var. Yalnız bunun dışında da bir iyilik edebilirsiniz bana. Bunu yaparsanız ömrümün sonuna kadar borçlu kalırım size. Katar işçilerinin vagonuna bindirin beni. Katarın başında böyle bir vagon var değil mi? Evet, nereden biliyorsunuz? Bu biçim yolculuk etmişliğim var da ondan biliyorum. Bırakın biraz cümbüş göreyim. Daha doğrusu işiteyim. Öyle zevk duyacağım ki savaşmamak üzere tehlikeye atıyorum kendimi. Subay bir dakika düşündü, olur dedi. Katar boş biliniyor. Varışta kimse yok, bana kabahat bulacak. Yorgi gürültü patırtıdan yararlanarak katırlarını yerleştirme işini bitirmişti. Dar demir yolu üzerinde katar kalkmaya hazırdı. Baştan başa saç bir kabukla kaplanmıştı. Uzun bir tabuta benziyordu. Lokomotifin başına iki vagon takılmıştı. Birinin önünde bir yarık vardı, mitralyöz için, öbürünün de iki yanında birer mazgal deliği. Yan ateş için. İkisi birlikte tekerlekler üzerinde giden bir tek oda oluyordu. Demir kemerlerin altında da 20 kadar topçu. Dik en baştaki vagona girerken askerlerden biri Whitechapel, herkes vagonlara, son tren bu diye haykırdı. Bakın bakın, birinci mevkilerden birinde öpüşüyorlar. Biri de aa bu da ne dedi, etiyle kemiğiyle bir yolcu, vallahi yolcu. Yankı gazetesinden misiniz bayım? Bir üçüncüsü de Yıldız gazetesinden mi diye sordu. Beyefendiye bir şişe sıcak su getirelim mi? Dik sağ olun dedi. Yerimin parasını vermek niyetindeyim. Dik'le vagondakiler arasında çabucak ahbaplık kuruldu. Derken subay geldi, o görünür görünmez herkes sustu. Sonra katar eğri büğrü demir yolu üzerinde sarsıldı. Yolcu köşesinden şu Yezitlere açıktan açığa saldırmak daha iyi olur dedi. Subay evet ama hiçbir şey uslandırmıyor onları diye karşılık verdi. İşte başladılar. Zırh kaplamaya ilk kurşun vurmuştu. Gece katarına karşı en aşağı bir kez böyle bir gösteri yaparlar. Çoğunlukla saldırı arka vagona yapılır. Benim yanımdaki asteğmen komuta eder oraya. Zevkini o çıkarır. Bu akşam öyle olmayacak besbelli. Dinleyin bakın. Saçların üzerinde bir ağır kurşun yaylım ateşidir boşandı. Arkasından da top patlar gibi bir haykırıştır, ulumadır koptu. Çöl çocukları gece oyunlarına başlıyorlardı. Katar da onlara güzel bir nişan tahtası oluyordu. Makinist bir istihkam teğmeniydi, subay ona sordu. Yarım fişeklik boşaltmaya değer mi bunlara? Değer bence. Bıktırdılar artık bu herifler. Ders vermeli. Sağa ateş. Subay, kola basar basmaz mitralyöz, beş ağzıyla birlikten gürr etti. Boşalan fişeklikler yere düştü, yassılaşarak içeriği duman kapladı. Buna karanlıkların söverek karşılık vermesi gibi vagonun arkasına doğru yeni haykırışlarla birlikte bir yaylım ateştir boşandı. Dik yere uzandı, işittiği gürültüden, duyduğu barut kokusundan dolayı sevincinden deli oluyordu. Coşmuş, Tanrı'ya şükürler olsun diye haykırıyordu. Böyle bir cümbüşte bir daha bulunacağını hiç ummuyordum. Tıka basa doyurun şunları arkadaşlar, hayda. Katar durmak zorunda kaldı. Demir yolu kapalıydı. Bir manga bakmaya gitti. Biraz sonra geldi kazma, bel filan almaya. Askerler sövüp sayıyorlardı. Düşmanlar demir yoluna kum çakıl yığmıştı. Bunun kaldırılmasıyla 20 dakika geçti. Sonra ağır ağır yeniden yola koyuldular. Kurşun yağmuru, haykırışlar, mitralyözlerin kuru, düzgün gürültüsü arasında. Ara sıra taban ağaçlarından sökülmüş rayları düzeltmek için durmak zorunda kalıyorlardı. En sonunda Katar, Tanay El Hasan'daki karargahın koruması altına girdi. Teğmen, fişekliği en sevdiği mitralyözün üzerine asarken, Dike, anladınız mı şimdi bu yolu niye 1,5 saatte aldığımızı dedi. Çok eğlenceli gerçekten. 2 kat daha uzun sürmesini isterdim. Dışarıdan görmesi ne hoştur kim bilir. Vallahi biliyor musunuz bu gibi eğlencelerden insan çabuk bıkıyor. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Katırlarla işinizi bitirdikten sonra benim çadıra gelin de ne varsa birlikte yiyelim. Benim adım Benil, piyade topçusu. Dikkat edin bu karanlıkta iplere takılmayın. Ne yazık ki Dik için her şey karanlıktı. Develere yaklaştığını onların homurtularından, derilerinin kokusundan anladı. Biraz ötede ot balyaları bulunduğunu da biliyordu. Kokusunu duyuyordu çünkü. Burnuna mutfaktan yayılan yemek kokuları, açıkta yanan ateşlerin o tanıdığı duman kokusu da geliyordu. Yalnız bunlardan başka hiçbir şeyi göremiyordu. Vagondan indiği yerde kala kalmış Yorgi'yi bekliyordu. Son vagonun döşeme tahtaları üzerinde hafif kundura sesini, demir kaplamasına değen bir şeylerin gürültüsünü işitti. Yorgi katırlarını indiriyordu. Lokomotif buharını neredeyse Dik'in kulağına püskürüyor, çölden gelen serin esinti bacaklarının arasında kıvrılıyordu. Dik'in karnı acıkmıştı, yorulmuştu. Toz toprak içinde kaldığını da biliyordu. Ceketini eliyle süpürmeye çalıştı ama boşuna. Ellerini ceplerine soktu, saymaya başladı. Kaç kez uzak ülkelerde, yabancı istasyonlarda kendisini yolculuğunun sonuna ulaştıracak trenleri, develeri, beygirleri, katırları beklemişti. O zamanlar hiç olmazsa gözleri görüyordu. Onun gözleri kadar keskini de pek az kişide bulunurdu. Akşam yemek vakti bir savaş alanını seyrederken yeni yeni sevinçler duyardı. Renk, ışık, hareketti bu. Bunlar olmadıkça da yaşamanın sevinci olmazdı. Şimdi ise önünde yaşamının son aşamasında çektiği acıları anlatmak üzere bulmak istediği arkadaşını arayarak karanlıklar içinde yapacağı uzun yolculuk vardı ancak. Tarpınhav'ın elini son olarak sıkacaktı. Öylesine canlı, öylesine güçlü şu Yaman Tarpınhav. Dick Helder diye birinin eskiden ün kazanmasını borçlu bulunduğu Tarpınhav. Şimdi gene hareketli bir yaşamın ortasında bulunabiliyordu. O başarılar kazanan, Dik'le aynı adı taşıyan, şu bitmiş, çökmüş, kör serseriyi birbirine karıştırmayın sakın. Evet, gidip Tarpınhav'ı bulacak, 1 saatçik bile olsa eski yaşamına elinden geldiğince yaklaşacaktı. Ondan sonra her şeyi unutacaktı. Kara sevdasını mahveden, böylece onun yaşamının çöküşünü de tamamlayan Besi'yi. Çivilerle, hava gazı borularıyla kimsenin hiçbir zaman işine yaramamış türlü şeylerle dolu bir karabasan kentinde oturan şu beton denen kuklayı, hele Messi'yi ne yazık ki doğru davranmakta aşarıya varan, şimdi ise uzakta kaldığı için pek yüce biçimde güzel, çekici görünen şu Messi'yi. Yorgi'nin elinin koluna değişi üzerine düşlerinden uyandı. Katırcı, şimdi ne yapıyoruz diye soruyordu. Aa sen misin? Tamam. İzcilerin çölden dönüp yatmaya geldikleri karakol noktasına devecilerin yanına götür beni. Orada develerinin yanında dinlenirler. Develer de 4 köşesinden kazıklara bağlanmış kara bir örtüden yemlerini yerler. İnsanlar çorbalarını hayvanlarının yanı başında içerler. Oraya gitmek istiyorum. Yer tümsekliydi, tekerlek izleriyle oyulmuştu. Dik birkaç kez tökezledi, bacakları çalılara takıldı. Dik'in dediği gibi izciler hayvanlarının yanında oturuyorlardı. Ateşin alevleri sakalı uzamış yüzlerine vuruyor, çevrelerinde hecin develeri homurdanıyordu. Dik çok görmüş geçirmişti, biliyordu onun için. Çöle bir yiyecek kafilesinin ardından girmeyi düşünmemişti bile. Sıkıcı sorular sorarlar, sonunda da salt gezmeye gelmiş bir kimsenin cephede hiçbir yararı olmayacağına, üstelik zararı bile olabileceğine göre belki de Suvakim'e geri yollarlardı. Bu durumda yalnız gitmesi, hemen şimdi yola koyulması gerekiyordu.